Ayrım 17.
Açıktır ki içsel yararların önemini kabul etseydi, bu zayıflar da tasfiye olacağına göre rekabet şartlarının aksadığı sonucuna götürecekti. Lesefer'i savunmak mümkün olmayacaktı. Marshall böyle bir sonuçtan geçerliği ispatlanamayan bir sav sayesinde kaçınabilmiştir. Marshall'ın dıştan yararlar tahlili de tam rekabet varsayımını bozmayacak niteliktedir. Buna göre dıştan yararlar yardımcı sanayi dallarının emek becerisinin gelişmesiyle doğar. Dolayısıyla aynı üretim dalındaki bütün firmaları aynı yoldan etkiler. Hiçbirinin diğerine nazaran daha büyük çıkar sağlaması imkanını vermez. Bir firmanın diğerlerine nazaran üretim maliyetini düşürüp devleşmesi, tekelleşmesi söz konusu olmaz. Lesefer böylece dıştan yararlara rağmen savunulabilir. Tekelleşmeye yol açabilecek etkenleri giderdikten sonra tam rekabette akılcı üreticinin uzun dönemde üretim maliyetini minimumlaştıracak üretim girdileri birleşimini aradığını belirtir. Üretim girdileri marjda birbiri yerine ikame edilir ve ikame bir veya diğer üretim girdisinin kullanışı arasında üretici tamamıyla kayıtsız olacağı noktaya kadar devam eder. Üretim girdileri marjdaki katkılarına göre getiri sağlar. 2. Kısa ve uzun dönemde sanayi arz eğrisi. Marshall'a göre kısa dönemde bütün bir üretim dalını temsil eden ve tekil firma arz eğrilerini toplamı olan sanayi arz eğrisinin eğimi pozitiftir. Çünkü azalan getiri kanununun etkisiyle firmaların marjinal maliyet eğrileri yükselir. Kısa dönemde firmalar daha iyi yönetim, daha iyi kapital eşya kullanımı, elverişli konum dolayısıyla üretici rantı elde edebilir. Arzı sabit olan üretim girdileri de rant benzeri, kesi rant sağlayabilir. Ne var ki uzun dönemde bu rantlar ortadan kalkmak eğilimindedir. Kısa dönemde arzı sabit olan üretim girdilerinin uzun dönemde arzı genişler. Bu üretim girdilerinin sağladığı rantlar toprak rantı hariç böylece giderilir. Eğer bu girdilerin arzı genişlemiyorsa fiyatları yükselir. Uzun dönemde bu rantlar firmaların maliyet eğrilerine içerilir. Böylece uzun dönemde firmaların hepsi aynı maliyet eğrilerine sahip olur. Firmaların kısa dönem rantları maliyet eğrilerine dahil edildiğinde, diğer üretim girdileri fiyatları da aynı olduğuna göre maliyet eğrilerinin farklı olması için bir neden kalmaz. Marshall böylece bir kısım firmaların kısa dönemde sağladığı rantların daha süratli bir genişleme kaynağı olacağını ihmal ederek rekabet şartlarının bozulmayacağı sonucuna varabildi. Uzun dönemde sanayi arz eğrisinin eğimini Marshall, temsili firmanın üretim maliyetini göz önünde tutarak inceler. Bu firma tıpkı insan gibi gençliğinde büyür ve büyürken içsel yararlar sağlar. İhtiyarlamaya başlayınca da kayıplar veya eksi yararlar, disekonomis, büyümesini önler. Yani firmanın devleşme ve tekelleşme imkanı yoktur. Uzun dönemde üretim artışı tek bir firmanın büyümesi değil fakat rekabet şartları altında firma sayısının artmasından sağlanır. Sanayi arz eğrisi artan, sabit, azalan maliyetlerin geçerli olmasına göre sırasıyla eğimi pozitif, sıfır, negatif olabilir. İçsel yararların önemini küçümsediği için de azalan maliyet ve eğimi uzun dönemde negatif sanayi arz eğrileri, ancak bütün firmalara eşit maliyet azalışı sağlayan dıştan yararlara bağlı olabilir. Kısacası Marshall'ın üretim maliyeti ve arz tahlili, şartlar ne olursa olsun tam rekabetin bozulmayacağını göstermeye yönelmiştir. 3. Nakdi maliyet ve reel maliyet. Marshall, marjinalistlerin zevk zahmet hesabından kaçınmak istemiştir. Ne var ki reel üretim maliyetini toplumsal etkenlerin değil, fakat kişisel etkenlerin belirlediğini söylediği zaman, faydacı felsefenin zevk zahmet hesabına varmaktadır. Bir malı yapmak için dolaylı ve dolaysız yoldan kullanılan her çeşit emek, bununla bir arada kullanılan kapitalin tasarrufu için gerekli imsak ve daha doğrusu bekleme, bütün bu zahmet ve fedakarlıklar bir arada malın reel üretim maliyeti olarak tanımlanacaktır. Bu zahmet ve fedakarlıklar için gerekli para tutarları nakdi üretim maliyeti diye tanımlanacaktır. Sayfa 338-339. Reel üretim maliyetinin bu tanımında laissez-faire bakımından iki nokta önemlidir. Birincisi, kapitalin de bekleme veya imsak gibi bir fedakarlıkla elde edildiği ve bunun tabii sonucu olarak gelirinin emek geliri gibi haklı olduğu. İkincisi, üretimin reel maliyetinin belirlenmesinde sadece kişisel etkenlerin rol oynadığı, toplumsal etkenlerin ise payı olmadığı. Böylece Ricardo'nun Marx'la beraber kapitalizmi yergi aracı haline getiren emek değer teorisi, yerini öznel reel maliyet teorisine bırakmış olmaktadır. C. Kısmi dengede fiyat teşekkülü ve maksimum refah. Marshall, ekonomide fiyat sistemine temel bir işlev tanır. Hangi malların ne miktar üretileceği, üretim girdilerinden kullanılacak miktarlar ve bunların getirileri hep fiyat sistemi içinde belirlenir. Fiyatlar ise arz ve talebin karşılıklı etkisiyle oluşur. Tekil üretici ve tüketicilerin tam rekabet şartlarında fiyatlara etkisi yoktur. Piyasa döneminde arz belirli bir stok olduğu için fiyatların belirlenmesinde talep aktif etkendir. Arz-talep dengesi talebe göre belirlenir. Üretim kapasitesinin değiştirilemediği kısa dönemde fiyatlar ortalama değişken maliyetin altına düşemez. Firma bu fiyatta ortalama değişken maliyeti karşılayamazsa tasfiye olur. Üretim girdilerinin üretim kapasitesi dahil değiştirilebildiği uzun dönemde, fiyatın ortalama değişken ve sabit maliyetleri, yani ortalama toplam maliyeti karşılaması gerekir. Çok uzun dönemde nüfus, kapital, zevkler, üretim tekniği de değişir. Bu son üç dönemde arz bir stok olmayıp bir akımdır ve fiyat arz ile talebin karşılıklı etkisinde teşekkül eder. Marshall özellikle üretim maliyetinin normal fiyatı belirlediği uzun dönem dengesiyle ilgilenmiştir. Bu halde denge istikrarlıdır. Arz ve talep eğrilerinin gerisindeki parametreler değişmedikçe, arz ve talep fiyatı daima normal fiyata döndürecektir. Fakat Marshall, arz ve talep dengesinin aynı zamanda maksimum tatmin sağlayan bir nokta olduğunu söylememektedir. Arz ve talebin denge durumunun aynı zamanda bir maksimum tatmin noktası olduğu şu sınırlı anlamda doğrudur. Yani her iki tarafın tatmini ancak bu duruma erişilinceye kadar artar. Bu öğreti ilgili taraflar arasındaki servet farklarının ihmal edilebileceğini varsayar. Oysa toplam tatmin, zenginlerin mülkünün fakirler arasında gönüllü veya zorunlu dağılımı ile artabilir. Sayfa 471. Bu sonucun gerisinde bireyler arası fayda karşılaştırması yapılabildiğini, yani ölçülebilir veya sayısal fayda varsayımı vardır. Sayısal fayda bu noktada tehlikeli olmuştur. Neoklasik teori, gelir bölüşümü gibi kritik bir meseleye girmeden, gelir bölüşümünden bağımsız olarak tam rekabet şartlarının maksimum refah yarattığı savını çıkaran sırasal fayda tahliline geçecektir. Hem de gelir bölüşümü eşitsizliği laissez-faire toplumsal tepkilerin başlıcası olduğu halde. Marshall, tekeli hatta tekelci rekabet teorisinin temelindeki meseleleri incelemesine rağmen, tıpkı klasikler gibi tam rekabeti yaygın piyasa şekli, diğerlerini istisna saymıştır. Fakat Marshall'ın eleştirisinden yola çıkan P.S. Raffa ile tam rekabet varsayımı gerçek piyasa şeklini yansıtmadığı için iflas etmiş, bu da sınırsız laissez-faire'in reddine diğer bir neden teşkil etmiştir. 3. Sayısal faydadan sırasal faydaya. Edgeworth, Pareto, Hicks. Neoklasik okulu sayısal faydanın götürdüğü çıkmazdan kurtaran Edgeworth'ın başlattığı sırasal, ordinal fayda akımı ve kayıtsızlık eğrileri tahlili oldu. Bu yeni tahlil aracı iki bakımdan amaca hizmet ediyordu. Birincisi, maksimum toplumsal refah, gelir bölüşümünden bağımsız olarak genel denge tahlilinde tanımlanabiliyordu. İkincisi, akılcı tüketicinin dengesi aşırı bireyci bir eğilime bağlanıyor. Bu sadece kendi tercihleri, geliri ve tam rekabet varsayımıyla piyasada veri olan fiyatlarla belirleniyordu. Böylece yeni teori var olan düzenin savunmasında önemli bir araç olabilirdi. Sayısal faydadan sırasal faydaya geçiş için ileri sürülen gerekçe, faydanın ölçülmesinin dolayısıyla bireyler arası fayda karşılaştırması yapılmasının mümkün olmamasıydı. Oysa akılcı bireyler tercih sıralaması yapabilirdi. A. Genelleştirilmiş fayda fonksiyonu, kayıtsızlık eğrileri ve maksimum refah, Edgeworth. Edgeworth, faydacı felsefeye bağlılığı dolayısıyla zevk zahmet hesabına matematiği uygulama peşindeydi. Toplanabilir fayda fonksiyonundan genelleştirilmiş fayda fonksiyonuna geçmişti. Mallar arasında faydanın karşılıklı bağlılığını kabul eden bu fonksiyonda, toplam faydayı şekillerde iki boyut üzerinde gösteremediği için de kayıtsızlık eğrileri tahlilini geliştirmişti. Edgeworth, gerek bireysel davranışları, gerek toplumsal faaliyeti yöneten amacın tatminin maksimumlaşması olduğuna, bunun da ancak tam rekabet şartlarında gerçekleşeceğine inanıyordu. Fakat toplumun gittikçe bu amaçtan uzaklaştığını görüyordu. Sendikalarla kooperatiflerin teşekkülü bunun başlıca sebebiydi. Oysa tam rekabet şartlarında tatminlerin akışı, bunlardan en iyi yararlanmasını bilen servet sahiplerine, soylulara ve kadınların yerine erkeklere doğru olacağı için toplumda maksimum tatmin düzeyi yükselebilirdi. Bu ön yargıyla iki yanlı tekel ve bağıt eğrisi üzerinde dengenin belirsizliğini, duopol gibi piyasa şekillerini incelemiştir. Kayıtsızlık eğrileri tahlillerini bu durumlara uygulamıştır. Jevons'ın reel maliyet ve emek dengesi anlayışı Edgeworth'te de devam etmiştir. Azalan marjinal fayda ilkesi ise kendisini artan oranlı vergileri savunmaya götürmüştür. B. Gelir bölüşümünden bağımsız maksimum refah, Pareto. Pareto, toplum biliminde insanların yetenekleri bakımından eşitsiz olduğunu, dolayısıyla yönetenlerle yönetilenlerin ayrılabileceğini göstermiştir. İstatistiki araştırması, çeşitli ülkelerde gelir bölüşümünün adeta bir tabii kanun gibi aynı sonucu verdiğini, insanların yeteneklerinin farklı olduğunu ortaya koymuştur. Eşitsizliğin bir tabii kanun olduğu ve bunu değiştirme çabalarının başarısız kalacağı kanısındadır. Toplumun nasıl belirli bir tuzun suda çözümü daima aynı kristalleri verirse, aynı alışılmış yapıyı alacağı iddiasındadır. Gelir bölüşümünün kendi içinde bir kanunu olduğunu ispatladıktan sonra, Pareto'nun gelir bölüşümünü veri kabul edip, statik matematiksel genel denge analizi içinde, maksimum refahın nasıl belirlendiğini araştırması olağandır. Kayıtsızlık eğrileri tahlili bu tür analize elverişli olduğu için Pareto bu eğrileri Edgeworth'ten alıp kullanır. Aşırı bireyci eğilimi kurduğu sistemde bireysel davranışları bütün ilişkilerin nihai belirleyicisi haline getirir. Bu kadar ön yargıdan sonra tıpkı fiziksel bilimlerdeki gibi ahlaki değerlerden arınmış, yan tutmayan, nötr bir teori kurduğu iddiasındadır. Pareto, iktisadi hayatı eksenleri mallar olan bir kartezyen alan gibi görür. Kurduğu genel denge sistemi Walras'ı izler. Statik matematiksel olması, tüketicilerin maksimum tatmin ve üreticilerin maksimum kar aradığı varsayımı, ancak tam rekabet şartlarında bu kere gelir bölüşümü veriyken, maksimum refaha erişilebileceği sonucu itibarıyla Walras sistemiyle benzerlik gösterir. Fakat sayısal fayda yerine sırasal faydayı benimsemesi, Walras'ın yordamlama, tatonman ile dengeye nasıl erişildiğini açıklamasına karşılık, Pareto sisteminin adeta bir tablo gibi zaman dışı ve donmuş olması, Walras'ın genel dengeyi sadece tam rekabet varsayımı altında incelemesine karşılık, Pareto'nun rekabetin aksadığı çeşitli tekel şekilleri ve kolektivist toplumu da içeren, daha geniş bir çerçeve içinde genel dengeyi araştırması, Walras'ta gelir bölüşümünün sistem içinde girdi fiyatları ve elde bulunan girdi miktarı ile belirlenmesine karşılık, Pareto'nun bunu veri kabul etmesi, nihayet Walras sisteminde mübadele değerini marjinal fayda belirlediği halde, Pareto'da arzular veya zevkler ile engeller veya üretim kaynakları ilişkisinden buna varılması bakımından ayrılır. Pareto'nun sisteminde bir yanda arzular vardır. Bunlar harekete geçirici dürtüyü sağlar. Bir yanda kıt kaynakların oluşturduğu engeller vardır. İktisadi mesele insan arzularının sonsuz olmasına karşılık kaynakların kıtlığından doğar. Bu ikisi arasındaki çelişkiye verdiği önemden ötürü tahlili zevklerle kaynakların incelenmesine ve bu ikisinin nasıl iktisadi dengeye götürdüğünün araştırılmasına dönüşür. Sisteminde iktisadi denge, engellerin yarattığı değişme zevkler tarafından sınırlandığı veya zevklerin yarattığı değişme engellerle sınırlandığı zaman oluşur. İktisadi dengenin oluşmasıyla eş anlı olarak fiyat ve mübadele değeri belirlenir ve bu zevkler ve engeller arasındaki çelişmeden doğar. Sayfa 241. İktisadi dengenin özelliği şudur. Bir topluluğun maksimum off-limit'e fayda sağladığını, belirli bir durumda bundan çok küçük bir ayrılma, bu topluluktaki her bireyin off-limit'esi artmadan veya azalmadan gerçekleşmiyorsa söyleyebiliriz. Sayfa 354. Daha açık ve yerleşmiş deyimle iktisadi kaynakların miktarları, üretim tekniği, zevkleri, veri ise yeni bir dağılımıyla hiç kimsenin refahı diğer bir kimsenin aleyhine olmaksızın yükseltilemiyorsa maksimum refaha erişilmiş demektir. Pareto maksimum refaha erişilmesi için gerekli marjinal eşitlikleri tanımlamıştır. Tam rekabet şartlarında toplumda gelir bölüşümü veriyken buna erişileceğini gösterir. Marx'a ve sosyalizme sempati beslemediği halde üretim araçlarının kamulaştırıldığı kolektivist toplumun serbest rekabet kapitalizmine oranla maksimum refaha erişmesi olasılığının daha yüksek olduğunu belirtir. Pareto'nun kurduğu sistem kendisinin aşırı bireyci eğilimi ve insanların tabii eşitsizliğine inancına rağmen daha sonra sosyalist ekonomide kaynak dağılımının teorik incelemelerine Baron ve Lang ile kaynaklık etmiş, kolektivist ekonomide hesaplamayı olanaksız sayan Mises ve Hayek gibi diğer gelenekçi liberallerin tezlerini eleştirmeye yardımcı olmuştur. Fakat kolektivist toplumun maksimum refaha erişmesini serbest rekabet ekonomisine oranla daha olası olduğu savı, liberal öğretiye bağlı iktisadi yayınlara girmemiştir. Sadece tam rekabet şartlarının maksimum refaha erişmek için gerekli şartlar olduğu Pareto'dan devralınmıştır. C. Marjinal faydanın reddi ve öznel değer teorisine geri dönüş. Hicks. Hicks, tam rekabetin kapitalist ekonomide gerçek piyasa şartlarını yansıtmadığı P. Sraffa, J. Robinson, E. Chamberlain tarafından ortaya 1930'larda konurken, Walras ve Pareto'yu izleyen genel denge sistemini yine tam rekabet varsayımıyla kurdu. Kayıtsızlık eğrileri tahlilini bugün ders kitaplarına giren şekliyle geliştirdi. Genel dengenin dinamik tahlilini yaptı. Ölçülebilir sayısal fayda kavramının reddiyle bir arada Hicks marjinal fayda kavramını ve azalan marjinal fayda kanununu sırasıyla marjinal ikame haddi ve azalan marjinal ikame haddi ile değiştirdi. Marjinal fayda teorisini kayıtsızlık eğrileriyle ifade etti. Tüketicinin fayda alanı yerini kayıtsızlık paftasına bıraktı. Belirli zevkler varsayımının yerini belirli tercih sıralaması scale of preference aldı. Bu halde tüketicinin belirli bir mal birleşimini diğerine tercih ettiğini bilmesi yeter. Örneğin birini diğerinden %5 gibi daha fazla bir oranda tercih ettiğini belirtmesi gerekmez. Kayıtsızlık eğrileri tüketimde dıştan yararlar ve kayıplar olmadığı, zevklerin veri ve tercihlerin geçişli, transitif olduğu, her kişinin tercih sıralamasını özgür bir davranışla, alışkanlıklar, reklam ve benzerinden bağımsız olarak şekillendirdiği, malların mükemmel bölünebilirliği olduğu, yeni malların söz konusu olmadığı varsayımları altında çizilir. Aşağıdaki şekilde bir kayıtsızlık eğrisi, -1 ve -2 mallarının eşit tatmin düzeyi veren birleşimini gösterir. Yani -1 ve -2 bu malların miktarını gösterirse, F parantez -1 virgül -2 parantez eşittir sabittir. Her bir noktada eğrinin eğimi kişinin aynı tatmin düzeyinde kalması için bir birim -1'in kaybını telafi edecek -2 miktarını veya tersini gösterir. Kaybedilen kazanılana eşit olduğuna göre eğrinin eğimi kazanılan -2 miktarı bölü kaybedilen -1 miktarı eşittir. -1'in marjinal faydası bölü -2'nin marjinal faydasıdır. Tüketicinin belirli nakdi geliri olduğu ve bunun tümünü bu iki mala harcadığı kabul edilir. Mal fiyatları tam rekabet şartlarında oluştuğu için tüketici için veridir. Akılcı tüketicinin tatmini maksimumlaştırdığı başlangıçta varsayılır. Sonra tüketicinin tatmininin maksimumlaştığı denge noktasında her iki maldan satın alınabileceği miktar bulunur. Eğer OL kişinin geliri tümüyle -1'e harcansaydı, bundan satın alacağı miktarı OM'de tümüyle -2'ye harcansaydı, bundan satın alabileceği miktarı gösterirse tüketici P noktasında dengeye gelir. ML bütçe doğrusudur. Eğimi iki malın fiyat oranına eşittir. Buna göre kayıtsızlık eğrisinin fiyat doğrusuna teğet olduğu noktada marjinal fayda oranları fiyat oranlarına eşitlenmiş demektir. Diğer bir deyişle Higgs öznel değer teorisinin söylediğinden fazla bir şey söylemez. Sadece bireyler arası fayda karşılaştırması yapılamayacağını varsaydığı için gelir bölüşümünden bağımsız maksimum refahı Pareto'nun izinde tanımlamış olur. Higgs'in Walras ve Pareto'ya eklediği tam rekabet şartlarında gelir tesiri ve tamamlayıcı ilişkilerin girdi ve mal piyasalarında sistemin istikrarını bozabileceğidir. Ne var ki istikrarı bozabilecek bu etkenlere karşı sistemde istikrarı sağlayabilecek üyelerin de bulunduğunu, statik tam rekabet şartlarında sistemin istikrarlı olacağını iddia eder. Böylece A. Smith'ten itibaren statik tam rekabet şartlarının maksimum refaha götüren bir ideal olduğu inancı, Walras ve Pareto'dan sonra Higgs tarafından da yinelenir. Tabii bütün bu sistemler gibi Higgs'inki de kendi içinde bir çelişki taşır. Var olan yapının savunması için kuruldukları halde, kapitalizmde piyasa şartlarının tam rekabete uymadığını açıklayan yeni bir değer ve bölüşüm teorisinden, ancak sosyalist ekonominin bu şartları gerçekleştirebileceğini savunan teorilere kadar tepkilerin doğmasıyla sonuçlanmıştır. D. Sırasal fayda ile Pareto optimumunun eleştirisi ve fayda teorisinde son gelişmeler. Sırasal fayda yani kayıtsızlık eğrileri tahlilleri, faydanın ölçülebilirliği varsayımı dışında daha önce fayda tahlili için belirttiğimiz bütün eleştirilere aynı ölçüde açıktır. Bir kere bu teori bize sayısal fayda tahlilinin söylediğinden fazla bir şey söylemez. Dönüp dolaşıp tüketici refahının tam rekabet şartları ve tüketicinin refahının maksimumlaştırmak amacıyla davrandığı varsayımı altında MU1 bölü P1 eşittir, MU2 bölü P2 eşittir, nokta nokta nokta eşittir, MUN bölü PN şartına bağlı olduğunu tekrarlar.